Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcast'ime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcast'imi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. 81. bölümden herkese merhaba. Bu bölümde NetSuite şirketinde stratejik girişimler direktörü olarak çalışan Hasan Yörükoğlu konuğumdu. Hasan'ın gerçekten enteresan bir hikayesi var. Liseyi İstanbul'da okuduktan sonra bir süre üniversiteye başlamamış, daha sonra işte SAT sınavına girmiş birilerinin yönlendirmesiyle ve direkt Amerika'da okumaya başlamış. Daha sonrasında Amerika'da mezun olduktan sonra tekrar Türkiye'ye dönmüş, sonra tekrar Amerika. Hani böyle git geldi bir hikayesi var. San Francisco'da 9-10 yıl kadar çalıştıktan sonra Texas Austin'e geçmiş. Şu an Austin'de çalışıyor. Özellikle teknik ürünlerin kurumsal satışı, iş geliştirme, yeni ürünlerin, yeni girişimlerin ortaya çıkması gibi konularla ilgileniyorsanız bu bölümü kaçırmamalısınız. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Hasan merhaba, hoş geldin.
Merhaba Çağrı. Sonunda görüşebildik uzun bir aradan sonra.
Aynen, haftalardır böyle ayarlamaya çalışıyoruz bir şekilde. Zaten yani hepimiz evdeyiz ama yine de başka işler çıkabiliyor, toplantılar çıkabiliyor, aile ziyaretleri.
Öyle zaten, insanın her şey olabiliyor ama tek olmayacak şey zaman işte. Zamanın da değerini bilmek lazım.
Aynen. Tekrardan çok teşekkürler sen de zamanını ayırdığın için. Şimdi hafta sonu pazar günü buluşuyoruz. Sen Amerika'dan katılıyorsun, ben Türkiye'den, bir şekilde denk getirdik. Tekrardan aynen, teşekkür ederim. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Hasan Yörükoğlu kimdir? Şimdiye kadar işte nerelerde, nelerle uğraşmıştır, nerede okumuştur? Hı hı.
Ben İstanbul'da doğdum. Dede Korkut Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Ondan sonra zaten yazları hem okulda İngilizce gördüğümüz için, hazırlık gördüğümüz için hazırlıktan itibaren yazları çalışmaya başladım. İşte dışarıda, Sultanahmet'te, otellerde her türlü işi yaptık. Ondan sonra liseden mezun oldum, üniversite sınavına girdim, güzel de bir puan almıştım, güzel bir yerlere de giriyorduk ama zaten çalışmak daha hoşuma gitti, üniversiteyi boşladık, böyle bir iki sene üniversiteye gitmedim. Ondan sonra bir şekilde, ya dediğim gibi, doğru zamanla ve doğru yerde olup bir tane fırsat önüme çıktı. İşte birisi vasıtasıyla Amerika'daki eğitimleri öğrendik. Orada böyle bir fırsatların olduğunu öğrendik. Ondan sonra bana dediler işte SAT'ye girer misin? Ben SAT'yi hiçbir zaman duymamışım o zamana kadar. Hani biz yine Anadolu Lisesi'ni okuyoruz ama hiç o şeyimiz yok. Yurt dışı bizde hiç yoktu. Yurt dışını hiç bilmiyordum, merak da etmiyordum. Ondan sonra SAT'ye gir dediler. Ondan sonra TOEFL'a gir dediler. Onlara girdim. İyi bir puan almışım. Puanları gönderdik. Ondan sonra bir baktım, bir sene sonra Amerika'dayım. Oradan başladık. İşte 2005 yılına gittim Amerika'ya. 2009 yılında mezun oldum. 2009 yılının iki bölüm bitirdim bu arada. Birisi işte Computer Information Systems, bilgisayar bilişim sistemleri, öbürküsü de endüstri mühendisliğinin bir dalı, tedarik zinciri yönetimi. İkisini birden bitirdim, iki ana dal. Ondan sonra 2009'da Mayıs'ta Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Yani hiç orada da kalmak istemedik. Öyle gerçekten işte bazen soruyorlar, hani hayal kırıklığı yaşadım mı? Gerçekten o zaman bir hayal kırıklığı yaşadık. 2009'da Türkiye'ye dönüş yaptığımda direkt zaten ilk önce diploma denkliğini almaya çalıştım. Askerliğe başvurdum. Askerliğe giremedik. Çok yılma vardı. İşte normal spor olarak girmeye çalıştım. O da olmadı. Ondan sonra ben dedim iş arayayım bari. İş aramaya başladık. Dediğim gibi Türkiye biraz farklı yani. Hani senin kim olduğun değil de kimi tanıdığın ya da kim üzerinden şey yaptığın daha önemli. O yüzden çok ilginç şeyler yaşadım orada. İşte mesela görüşmeye gidiyorum. Bayan dedi ki işte senin profilin çok ilgimi çekti, o yüzden çağırdım. İş yok aslında dedi. Dedim neden çağırıyorsun o zaman beni? Yani böyle çok komik şeyler yaşadık. Ondan sonra aslında bir tane Üsküdar'da, tabii bizim ev Florya'da, Üsküdar'da, Cennet Mahallesi'nde. Üsküdar'da şey bulduk. İşte senin de der ki işte askerliğini falan yapmamışsın. O yüzden seni işte internship olarak alabiliriz, staj olarak. Verdikleri maaş zaten o zaman hesaplamama göre otobüse yetmiyordu. Dedim yok böyle olmaz. Ondan sonra işte 2009 yılında bir daha Amerika'da çalışıyordum zaten iş okulda. Okulda şey yapıyorduk, iki tane iş vardı. Oradan biraz topladığım böyle 3.000-5.000 dolar bir para vardı. Dedim ki yani kaybedecek bir şey yok. Bari hiç Avrupa'yı gezmemişim. Bari gidip bir Avrupa'yı gezeyim. Çünkü hala Amerikan vizesi var pasaportta. Dedim hani bari bir şansım olur, vize verirler. Öyle Avrupa'yı gezmek için işte bu Interrail'ler biliyorsunuz. Onu yaptım. 3 ay Avrupa'yı gezdim. İşte son bir ay kala ondan sonra şey, benim bir tane Amerika'dan o da arkadaşım, yakın arkadaşım vardı. Ben şeye falan da başvurmuştum. Oradaki çalışma izlerine falan da başvurmamıştım. O çocuk benim yerime başvurmuş. Ondan sonra beni aradı işte böyle böyle kart geldi dedi. İşte hani şeye gelip çalışma iznin geldi, çalışabilirsin falan. Dedim ki ben başvururum dedim. Nasıl oluyor? Ben seninle de başvurdum ikimize başvururken. Dedim teşekkür ederim. Ondan sonra çok ilginç olarak benim baktım zaten işte iş bulamadık. Askerlik çok yılma olduğu için askere girmedik. Dedim yani kaybedeceğim bir şey yok. Tek yön Amerika'ya bilet aldım tekrardan. Bir de zaten o zaman şey yapıyordu işte sen okulu bitirmişsin, seni almazlar, şeyde durduracaklar falan. Ben dedim ki yani kaybedecek bir şey yok. Beni almazlarsa dönüş biletini zaten onlar alıyor. Mil kazanmış olurum dedik.
Baya maceracı bir ya, şey olmuş.
Bunlar daha şeyleri. Ondan sonra dedim ki bari mil kazanmış oluruz dedik. Atladık geldik. İlk şey yaptı. Yazın işte yaz sonuydu. Tekrar orada çalışmaya başladım. İşte iş aradıktan sonra böyle iki hafta iş aradıktan sonra şey yaptım. Mesela bizde o zaman bir de ekonomik kriz var tabii. 2008-2009 yılı oldu. Tabii çok büyük kriz var. Kimse iş bulamıyor. Tabii bizde hani vizen yok, çalışma izin limitli. Bir de yabancısın. Onun da ekstra zorlukları var. Ondan sonra ilk bulduğum iş şeydi işte call center'da. Bu Kanada modemleri yapan bir tane şirket vardı. Adını tam hatırlamıyorum şimdi. Onların işte call center'larında çalışıyorduk. İşte müşteriler öldü, modemin bozuldu. İşte remote support tarzı bir şeyler. Orada böyle birkaç hafta çalıştım. Ondan sonra devam. Tabii iş aramaya başladık. Ondan sonra işte bizim 12 ay çalışma izni vardı tabii. Üniversite bitirdikten sonra 12 ay çalışma izni vardı. İşte ben bir yıl çalıştım dedim para toplarım, Türkiye'ye giderim. Ondan sonra tam benim şeyin bitmesine 2 ay kala, vizenin bitmesine 2 ay kala Amerikan hükümeti şey geçirdi, yeni bir tane kanun geçirdi. İşte science ya da fen bilimlerinden mezunsanız, benim bir tane bölüm fen bilim, bir tanesi business ağırlıklıydı. Size 17 ay daha hak veriyorlardı. Extension, OPT extension diyorlar. Tam ben tekrar dönmeye hazırlanırken ondan sonra tekrar 17 ay kaldık. Tabii o zamanlarda şimdi şey yapıyor. O zamanlarda böyle merak ediyorsun. Yani işte orada çalışıyorsun, görüyorsun çalışma şartlarını. Bayağı çok zor dediğim yani bayağı fazla çalıştık. Mesela ilk iş yerinde biz şeyde çalışıyorduk. Lumention Security diye bir firmaya girmiştim Arizona'da. Arizona State mezunuyum bu arada. Orada şey yapıyorduk. Bu security patches yapıyorduk mesela Windows olsun, Macintosh olsun. İşte orada program yazıyordum işte Linux tarzı hani nasıl daha match security falan yapılır. Tabii orada bayağı bir şeyini kırıp şey yaptık dedim bu neden böyle oluyor, bir şöyle oluyor. Şöyle yapalım böyle yapalım dedik bayağı şeyi kırdık yaptık ama sonra bayağı şeyler de düzelttik. Orada bayağı güzel işler yaptık. Patronlar da memnun kaldı işte. Bir de ama orada şartlar dediğim gibi bu belki bilgisayarınızdan filan bilirsiniz. Patch Tuesday diyorlar fazla bunu hani böyle geek olmayan insanlar bilmiyor ama işte Microsoft her zaman İşte ikinci salı günü patchler gönderir. İşte biz patchleri bu sisteme uyarlayarak bütün işte müşterilere daha hızlı bir şekilde vermeye çalışıyorduk. İşte onu yap, bunu yap, şöyle yap, şöyle yapalım. Tabii daha mesela haftada 60 saat, bazen 70 saat, bazen 75 saat çalışmamız olurdu. Ama tabii bizim işimize geliyordu. Çünkü 40 saatten sonra çalışınca 40 saatten 60 saate kadar 1,5 katı maaşının yani saatinin şeyi 60 saatten 80 saate kadar İki katı. Tamam biz de diyoruz yazın bizi. Bizi yazın. Aynen, istediğin kadar yaz zaten. Bir de şey veriyorlar tabii, yemek falan veriyorlardı. İşte hani oradasın diye daha da çok çalıştırıyorlardı. İşte Facebook'la Google'un yaptığı şeyin aynı tarzı. Biz de işte orada çalışıyorduk. Ha, öyle ha, ne dedim, 17 aylık vize çıktıktan sonra benim çalıştığım şirketin bana işte zaten orada okuduktan sonra OPT denen bir hakkınız var. OPT'den sonra eğer şirketler sizi çalışmak istiyorsa, sizi işe almak istiyorsa H1B denen bir vizeye başvurmaları lazım. Tabii her şirkette buna başvurmak istemiyor. Çünkü bir maliyeti var. İşte avukat ücretleri gerekli. Ben bizim şirkete sordum. Dediler ki biz daha önde hiçbir H1B'ye başvurmadık dediler. Yani öyle bir şeyleri bilmiyorlar. Ondan sonra dedim ne yapalım? Tabii biz Silikon Vadisi'ni falan bilmiyoruz. Çok uzak kalmışız onlara. Hani öyle kimse ne öğretiliyor, eskiden böyle şeyler yoktu. Hani bilgiye ulaşım bu kadar rahat değildi. Bir de bu kadar görünürlük de değildi. O yüzden ben şey yapmaya başladım, işte iş aramaya başladım. Tabii o sırada bayağı ama iş aradım. Yani ne kadar inan varsa hepsine başvuruyordum. Yani hani bazen insanlar başarılı olmanın sırrı ne diyorlar? Başarının sırrı mı? Gerçekten yılmadan devam etmek, denemek. Yani her çok düşebilirsiniz, çok zorlanabilirsiniz ama dediğim gibi işte denedik, şey yaptık. Ondan sonra San Jose'den bir yerden iş teklifi geldi. Böyle böyle işte. Dedim, ha dedim işte iş bulduk. Bana verdikleri maaştan da böyle 15-20 bin dolar daha fazla veriyorlar tabii. Ondan sonra dedim ki süper, hemen kaçırmayayım. Hemen gittim oraya. Ondan sonra işe başladım. Adamlar dedi ki işte sen burada işe başlaman için Almanya'ya önce gidip çalışman lazım. Almanya'da şey yapman lazım. İşte orada seni eğiteceğiz. Tabii bu SAP'nin şeyi bir şirketiydi. Biz SAP üzerinden advanced level planlama yapıyorduk. Yani bu HP olsun, Foxconn olsun, işte bütün bu high-tech manufacturing, high-tech üretim yapan şirketlerin kullandıkları üretim planlama sistemlerinin üzerine geçilen bir planlama algoritması üzerine çalışıyorduk. Alman şirketiydi Icon. SAP'nin bir parçası. İşte onlar beni şeye gönderdi. Karlsruhe, Waldorf'a gönderdi. Bu SAP'nin binası Waldorf'tu, bizim de Karlsruhe'de. Orada zannetmiyorsam 3 ay çalıştım. 3 ay Almanya'da çalıştım. Sonra Kaliforniya'ya geri döndüm. O Almanya macerasını başka bir zaman anlatırız. O da bayağı ilginç geçti. Ondan sonra Kaliforniya'ya geri döndüm. Kaliforniya'da çalıştım. Şey diyorum işte, şimdi Kaliforniya'da çalışmaya başlayınca dediğim gibi daha fazla bir maaş vardı. Bir baktım ilk gelen şeye, ödemeye, Arizona'dan daha az para alıyorum. Dedim ki ne oldu yani? Burada ne oldu? Ya meğersem işte eyaletin şeyleri farklı. Her eyaletin kendine farklı vergilendirmesi var, şeyi var. İşte biz turnayı vurmuşken dedik ki nereye düştük? Ondan sonra dedim ki anlattım işte böyle.
Kiralar da daha pahalı.
Tabii zaten kiralar da daha pahalı ama zaten yaşadığımız yer böyle hani San Jose'nin en şeyi. Hani İstanbul'da böyle mahalleler vardır fazla. Biz de işte San Jose'da öyle bir yer bulduk işte. Vietnamlıydı ev sahibi. Çok iyi bir arkadaş. İsmi Angel'dı. Onun yerinde bir tane oda tuttum. İşte evde bir Vietnamlı, bir ben, bir Koreli. İşte bir de değişik 4-3-5 tane şey vardı. Çünkü evler çok pahalı olduğu için, kiralar çok pahalı olduğu için öyle bir şey olması lazım. Tabii biz de zaten işe yeni başlamışız. Hani o kadar fazla daha yeniyiz. Şeyimiz yok. Hani kalkıp bir oda tutacak kadar şey değiliz. Zaten oda fiyatlarını belki daha önce söylemişlerdi de biliyorsunuz mesela o taraflarda işte. En kötü yer 2000-3000 dolardan şey yapıyor. Bizim verdiğimiz para ne kadardı? O zaman işte 2011'de galiba. 2011'de Kaliforniya'ya ilk taşındım. 2011'de 650-700 dolardı işte bir odaya şey yapmamız. Öyle. Ondan sonra orada çalıştım. Bayağı işte orada da yükseldik böyle. Meraklı olduğumuz için bazı şeyleri çözmeye çalıştık. Bir de zaten mecburen çok fazla çalışman gerekiyor. Çünkü ortamdaki herkesteki hani her şey değil ki hani öyle bir şey ki. Adamlar gerçekten bir şeyleri yapmış, bir şeyleri biliyor. İşte biz o zamanlar bayağı seyahat ettik o taraflarda. Şeyleri yapmaya çalıştık. Türkiye'ye ürün satmaya çalıştık. Arçelik'e ya da başka ürünlere. Onlar SAP kullanıyordu. Onlara girdim. Ondan sonra 2013 yılında onlar da tabii H1B'ye şey yaptılar. 2013 yılında oraya kadar çalıştım. 2013 yılında şey vardı. Bizim çalıştığımız teknoloji işte normal bu Türkiye'de olan daha çok client and server teknolojisiydi. Hani mesela bilgisayarından bir tane arayüz üzerinden şifreni girerek başka bir bilgisayara bağlanıyordun. O zamanlar işte Stanford'da birkaç tane ders almıştım. İşte hani gelecek nereye gidiyor falan diye. Hep bu cloud, işte SaaS application, software as a service, platform as a service. Yani bu da şey demek gibi düşünün. Mesela sizin bir tane binanız var. Her dairesini kiraya veriyorsunuz. Aynı işte software as a service'de, platform as a service'de bu mantıkla çalışıyor. Hep böyle aylık bir tane Netflix'in yaptığı şekilde Türkiye'de, başka şirketlerin yaptığı şekilde. Zaten her şey oraya gidiyordu. Ben de merak ettim. Acaba dedim ne yapabiliriz, nerede çalışabiliriz böyle? Tekrar işlere başvurmaya başladım. Tabii benim şirkete de söyledim hani bizim böyle bir planımız var mı? Bizim işte SAP eğer bizi satın alırsa öyle bir olabilir dediler. Daha erkendi. Onlar da başlamaya başladı. Dedim ben bu kadar bekleyemem. Öğrenmem lazım böyle şeyleri. Ondan sonra şeylere başvurduk işte şirketlere, değişik şirketlere başvurduk. Ondan sonra NetSuite'ten bu sefer kabul aldım. Bir de zaten orada bizim gibi vizeyle çalışanlar, H1B ile çalışanlar bu kadar fazla iş değiştirmek istemiyor. Çünkü riskli işte vizenin transfer olması falan. Ya ben yani kaybedecek bir şey yok, ne yapalım? Deneyelim şansımızı. Olmazsa zaten tekrar Türkiye'ye döneriz. İşte şey de bitiyor. H1B de bitiyor falan. Ondan sonra hem NetSuite'e işe başladım. Gerçekten çok değişik geldi. Client and Server'dan Software as a Service'e geçmek. Mesela her şeyi web üzerinden yapabiliyorsunuz. Bir tane platform var. Platformu siz istediğiniz gibi kurabiliyorsunuz filan. Benim çok hoşuma gitti. Benim de zaten işte üretim planlama, finans. Yani böyle değişik şey, üretim planlama vardı. Ama finans ya da marketing şeyi yoktu. Hani onlara fazla şey yapmamıştım. Hani bizim klasik tek işi yapıyorsunuz, ona fokus oluyorsunuz. Ama gerçekten bir şirketin başarılı olması için finans datasının nasıl analiz edilmesine bağlı. Üretimin nasıl yapıldığına bağlı. Yani farklı şeylerin anlamanız lazım, onları bir araya koymanız lazım. Bu NetSuite'deki en güzel olay bu benim farklı şirketlerin nasıl farklı business modelleri yaptıklarını görmemdi. Zaten onların üzerine çalışmamdı. Orada çalıştık işte. 2013 yılında başladık orada. Hala oradayım ama bizi işte Oracle 2 sene önce, 3 sene önce Oracle satın aldı. Şimdi Oracle'ın içinde biz çalışıyoruz. Tabii Oracle'ın bütün imkanlarından yararlanıp şey yapıyoruz işte NetSuite'i. Bütün Türkiye'de aslında yeni bayağı birkaç müşteri var. Gelişiyor. Zaten gelecek bu şekilde sistemlerde. Avrupa'da filan da çok gelişti. Mesela Almanya'da filan. İşte bunların hepsinde ben çalıştım. 2015 yılında ilginç olarak şey oldu NetSuite'de. Yeni bir tane onlarda program yapmaya çalışıyorlardı. Böyle dediler işte bizim şey yapmamız lazım. İşte lisansı artırmamız lazım. Daha çok müşteri yapmamız lazım. İşte böyle farklı gruplardan insanları topladılar. 7 kişi. Dediler ki siz işte bir şeyle gelin. Hani bir şey yapın ki bu satıştan kuruluma kadar daha hızlı olsun. Ondan sonra tabii ben de bu şeyleri biraz teknoloji ağırlıklı olduğu için bayağı şeyler yapıyordum şirkette. Bayağı böyle optimizasyonlar falan yapıyordum. Değişik şeyler yapıyordum. Ondan sonra işte bu 7 arkadaşla beraber bir tane model yaptık. Şu an ismi onun Suite Success olarak geçiyor. NetSuite Suite Success arkadaşlar bakarlarsa görürler. İşte satıştan kuruluma kadar ve teknik desteğe kadar hepsini bir arada yapan bir tane yöntem bulduk. Mesela bu yeni şeyler de var. Yeni gelecekte revenue operations teamleri var. Onlar da çok ravaşta şu anda. İşte hangi şeyin nasıl. Bu biraz daha farklı. Bu biraz product ağırlıklı. Onu yaptık. Mesela benim olduğum grup kurulum bir sene sürüyordu normal işte NetSuite kurulumu işte şunu yap işte bir user'ın da ekranını yap onun raporlarını yaz. Bir yıl sürüyordu bunu bir yıldan 3 aya düşürdük. Yani bir de bunlara şey verdik işte sisteme siz ilk günden %90'ı sizin için kuruluyor. öyle bir sistemi yaptık. Ondan sonra zaten bayağı hem NetSuite'in müşterileri çok arttı. Zaten Oracle'ın alma denilenler bir de bu. Hani şeyde segmentler vardı işte küçük, orta dereceli, büyük şirketler. Küçük ve orta dereceli bütün şirketlerin %80'i özellikle Silikon Vadisi'nde bu şey olsun. Bütün bu son zamanlarda IP olan şirketler ya da son zamanlarda gerçekten SaaS-based şirketlerin %90'ı, %95'i NetSuite kullanıyorlar.
Yani böyle, NetSuite aslında anlamıyla şey SAP'nin yani SAP dediğin gibi işte server client modunda daha çok çalışıyor. Tabii. Yani cloud'u da var şu an galiba ama genelde öyle çalışıyor. Mesela ben en son Aselsan'da çalışırken gene öyleydi. Ama aynen. Bunun SaaS versiyonu gibi. Gene bir CRM çözümü. Tabii. Tüm departmanlarda işte kuruluyor ve herkes farklı farklı ekranlar kullanarak orada veri yönetimini aynen. sağlıyor.
Ya işte CRM, ERP, e-commerce hepsini birlikte yapabiliyor. Hı. PSA mesela işte platform olarak ya da şey olarak bu project bazı çalışan şirketlere de hepsine tek bir tane platform satıyoruz. Öyle dediğiniz gibi işte Türkiye'de SAP tarzı. Ya tabii SAP şimdi onların da çok üstün olduğu, çok şey yaptığı şeyler var mesela. Üretim planlamada onlar çok daha üstün mesela NetSuite'e bakarak. Onların değişik ama tabii finansal olarak da çok üstün. Mesela onların lisansıyla bizim lisansımız arasında dünya kadar fark var. Mesela Türkiye'de falan bu ürünü satmaya çalıştık. Gerçekten bazen şeyler var ama Türkiye'deki böyle bir mentalite var. Diyor ki adam işte bunun ismi duyulmamış. Ben SAP alır SAP kullanırım. Diyoruz ki orada 1 milyon dolar vereceksin. Burada 100 bin dolar. 900 bin dolar al yatırım yap. Yok hayır işte şey olmaz böyle. İlginç şeyler ama gerçekten işte SAP zaten şu an online cloud'a geçmeye çalışıyor HANA'yla. Bütün şirketlerin zaten Salesforce zaten sen de biliyorsun. Cloud application en başarılı cloud application'ların biri. Yani gelecek o tarafta. Gelecek gerçekten bu şekilde mobile uygulamalarla, cep telefonundan olan şeylerde, işte web browser üzerinden. Client and server artık zaten bitti. O yüzden biz arkadaşlarla falan da bazen konuşuyoruz. Bazen soruyorum Türkiye'deki hangi üniversitelerde hangi programları öğretiyorlar. Adamlar C# diyor mesela. Ben şaşırıyorum. Diyorum ki yani C# artık kullanılmıyor. Python öğrenin, Java öğrenin, hani başka şeyler öğrenin. Bu yönteme gidin. Gerçekten hani böyle şeyin üniversitelerin ya da işte öğretilenlerin, akademisyenlerin gerçekten kendilerini dünya şartlarına ve şirketlerin ne kullandığına şey yapmaları lazım ama şu andaki sistemle, şu andaki belli başlı okullarda değilseniz dediğim gibi eski şeylerle yeni yapmaya çalışıyorsunuz. Bayağı zorlanıyoruz o konularda.
Evet. Aynen. Yani geleneksel eğitimde evet her zaman geri kalıyor hakikaten. Biz de işte bahsetmişimdir belki sıfırdan globale diye bir şu an bizim podcast olarak başladı. İşte YouTube kanalı, sonra newsletter'lar, web sitemiz var falan. İşte yavaş yavaş bu işi biraz daha sosyal girişime dönüştürüp daha çok etki alanımızı arttırmayı düşünüyoruz.
Çok güzel olur. Çok güzel olur.
Ama işte SaaS'a yönelik biz hani daha çok deneyimliydik. SaaS'ın marketing growth tarafı şimdi daha büyüyüp işte farklı farklı alanlarda ihracatı aslında biz daha çok dijital kanallardan Türkiye'den insanların yapacağı ihracatı arttırmaya çalışacağız. Orada da benzer şeyi görüyoruz. Mesela işte yeni bir konferans yaptık geçen hafta 25 Mart'ta SaaS üzerine. Yani katılan insanlardan şeyi çok duyduk. Yani hani bunu okullarda hiç göstermiyorlar. Üniversite öğrencilerine de sizin inmeniz lazım falan. Bizim de zaten öyle düşüncelerimiz var. Hani üniversite öğrencilerine profesyonel eğitim vermek. Çünkü üniversiteler dediğin gibi hakikaten sürekli bir geride kalma durumunda. O yüzden biz de hani bir şekilde bunu sağlayabilmek istiyoruz. O açıdan aynen. Çok önemli. Hakikaten.
Aynen bizim gibi ya bizim gibi gerçekten yardım etmek isteyen çok insan var. Hem Türkiye'ye hem işte öğrencilere gerçekten böyle bir şeyler olursa olur. Ama ya bir de problemi farklı bir açıdan görmemiz lazım. Mesela şimdi eleştiri gibi anlaşılmasın ama bazı şeylerden yanlışsa da yanlış demek lazım. Mesela Türkiye'deki üniversitedeki hocalara bakıyorsunuz. Lisans, master, doktora aynı yerde. Sanki devlet memuru. Yani bu insan, bu çalışanlar bu kendi zaten gördüklerinden farklı başka ne öğretebilirler? O yüzden mesela yurt dışında bunun çok katı kuralları var. Siz oradan üniversite mesela X'ten doktora yaptıysanız o üniversitede çalışma şansınız yok mesela. Amerika'da öyle. Avrupa'da da öyle bildiğim kadarıyla. Ya bunlar çok önemli dediğim gibi, ama gerçek anlamda şeye bir değişim yapılması için üniversite ortamına girmek, bu teknolojileri göstermek. Ya mesela şirketler zaten çok önemli. Ya Apple mesela, ben hatırlıyorum, ben üniversitedeyken Apple bu kadar şey değildi, ünlü değildi. Mesela herkesin elinde iPhone yoktu ya da MacBook yoktu. Onlar üniversiteleri açılmaya başladılar. Her üniversitede bir tane işte ofis açtılar. Her üniversitede. Neden? Çünkü gelecek o gençler. Şimdi o gençler zaten bütün bizim gibi işte şirketlerde çalışıyor, şey yapıyor. Tercihleri Mac oluyor, tercihleri iPhone oluyor. Çünkü alışmışlar. Onlara en baştan veriyorsunuz o şeyleri. Yani çok gerçekten çok zekice, çok akıllıca operasyon yapıyorlar. Dediğim gibi, senin de dediğin gibi o şeyleri inerse, gerçekten o bilgileri hocalara verebilirsek ya da hocalara vermemize gerek yok. Eğer biz öğrencilere bir platform tarafı da aktarabilirsek gerçeklerden kendilerini yetiştirebilirler. Yani zaten her şey internet üzerinden, dediğim gibi çok var. Hep denemek gerekiyor. Yılmamak gerekiyor. Bazen kabullenmişlik oluyor Türkiye'de, işte burası Türkiye, burası böyle olur. O mentaliteyi yıkmak gerekiyor. Gerçekten bazı şeylerin yapılabileceği güzel oluyor. Mesela Getir olsun, işte Zynga'nın aldığı Peak Games olsun. Bayağı başarılı, gerçekten başarılı yani işler yapıyorlar.
Rekorlarımız artıyor yavaş yavaş.
Tabii tabii.
Güzel haberler.
Aynen, güzel haber, ama dediğim gibi bunlar hep bu artık zaten şeyler kalktı. Yani borderlar mesela, sınırlar gerçekten kalktı. Bu internet olsun, şey olsun, global olmak çok farklı bir şey. Yani gerçekten hem milli ve yerli olalım, ama zaten milli ve yerli olabilmek için global olmak da gerekiyor. Kim nerede en iyisini yapıyorsa bizim ondan daha da iyi yapmamız gerekiyor.
Aynen. Aynen. Ancak o şekilde yani globale tabii, zaten açılmak mümkün oluyor.
Biz mesela şirketlerde, biz olsun mesela, bizim gibi arkadaşlar olsun, biz gerçekten ülkemizi ben başarıyla temsil ettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten o insanlar mesela çok çalışıyorlarsa, biz onlardan kat kat daha fazla çalışıp gerçekten işte ülkemizi orada şey temsil etmeye çalışıyoruz o anlamda.
Aynen. Aynen. Şimdi günümüze gelirsek, NetSuite'de devam ediyorsun ve şu an direktör seviyesindesin. Hı hı. Stratejik girişimler diye geçiyor değil mi? Stratejik.
Aynen. Stratejik girişimler. Ben işte sistem mühendisliği alanında çalışıyorum. Şu an yaptığım iş işte global expansion. Bu ürünü nasıl alıp başka ülkelerde kullanabiliriz? Mesela Japonya olsun, işte Filipinler olsun, Londra olsun, İtalya olsun, Netherlands olsun, hepsine aynı şekilde onları yapmaya çalışıyoruz. İşin ilginci, mesela Türkiye'de biliyorsunuzdur, mesela hani KDV oranları, taksi oranları farklı oluyor. Her ülkenin farklı şekilde her ürünün her ülkeye farklı şekilde ayarlanması gerekiyor. Biz onu işte nasıl en verimli şekilde nasıl ayarlayabiliriz, neler yapılması gerekiyor ya da başka şekilde bu üründe neler değiştirebiliriz? Onlara fokus oluyoruz. Onları yapıyoruz. Mesela çok değişik şeyler var. Şey vardı. Andreessen Horowitz diye bir tane şirket var mesela. Bu gerçekten yatırımcılara şey verenler. Onlar mesela bize geldiler. Şey dediler. NetSuite'i biz işte startuplarda kullanmak istiyoruz dediler. Ondan sonra dedik tamam, kullanabilirsiniz işte. Ne lazım? Biz dediler ki onların bütün finansal datalarını, bazı finansal metrikler var işte income by ratio olsun, debt to equity, böyle değişik rakamlar var. Biz onların bütün şirketlerini aynı anda görmek istiyoruz dediler. Biz bunu yaptık. Ondan sonra bunların önüne koyduk. Ondan sonra bunlar dedi ki lisansınız çok pahalı, bize bedavaya verin. ama oradan, dediğim gibi, oradan iyi olan şey çıktı. Biz bu öğrendiklerimizi ve onların istediklerini alıp bir tane edition haline getirip startupların hepsine satmaya başladık. Mesela hani bir yerden olmayacak ama öbür yerden olabiliyor. Böyle farklı açılardan ve farklı şeylerden bakmak gerekiyor olaylara.
Evet, umarım Türkiye'ye de hani en azından SAP kullananları döndürebilirsiniz. Çünkü hakikaten bayağı SAP, yani bana artık böyle şirketleri biraz soyuyormuş gibi geliyor. Yani
tabii soyuyor. Dünyadaki yani, en kötü UI SAP.
Aynen yani arayüzü çok kötü. Yani gerçekten SAP'yi böyle kullanabilmek için danışmanlık alıyorsun. İşte bir en ufak güncelleme için danışmanlık alıyorsun. Abi de ona bir sürü para harcıyorsun.
İşte ama yani zaten işin sırrı o. Neden? Çünkü bazı şeyler bu yeniliklere karşı çıkıyorlar. Neden? Çünkü onların Nasıl yani, onların şeye sopa sokuyorsun mesela, aralarının yerine yani sopa sokuyorsun. Çünkü onların bir şeyi var, onu değiştirmeye çalışıyorsun. Biz bunu NetSuite'de de yaşadık. Mesela NetSuite'de configuration ve customization yapman için şey bilmene gerek yok. Hani çok yüksek anlamda teknik bilgi vermene gerek yok. Ama SAP'de bir raporu yazman için gerçekten senin gibi şeyleri yapman gerekiyor. Bu yüzden işte o da var. Bu change management ya da insanların şeyi var. Ama insanlar gerçekten bunu bırakmıyor. Adam çok çünkü rahata alışmış. Diyor ki kardeşim ben niye? Zaten şuradan para geliyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Kimsenin ama bakıyorsun ondan sonra o şirket 5 yıl sonra o şirket yok. O gitmiş zaten. Onlar da çok önemli. Yani günü kurtarmaya çalışıyor ama geleceğe bakmak, geleceği görmek çok farklı şeyler.
Aynen. Aynen. Ben biraz şeyi de sormak istiyorum. Şimdi zaten yaptığın işi konuşmuş olduk. Hani kariyerinden bahsederken. Yani bir günün mesela nasıl geçiyor? Nelerden sorumlusun? İşte kimlerle görüşüyorsun? Ve hani ortalama bir haftanı da belki anlatabilirsin. Yani pazartesi şunlar oluyor, salı bunlar işte şöyle geçiyor falan gibi. Hani toplantı ağırlıklı mı yoksa iletişim? Tabii Covid'le birlikte birçok şey değişti ama.
Tabii.
Önce sonrasında belki anlatabilirsin.
Zaten işte biz Texas'a, Silikon Vadisi'ndeydik. Ben Texas'a taşındım işte 2019 yılında. Zaten bizim peşimizden herkes gelmeye başladı.
Evet.
Anlamadım zaten.
Ben de önceden yakalamışsın.
Aynen, biz önceden yakaladık. Ondan sonra İsrail'de işte biz taşındık, biz yaptık, şöyle yaptık falan diye. Bunları başlatan biziz ama neyse, orada şaka yapıyorum da. Gerçekten şu anda şeyden mesela... Bu Covid dolayısıyla neden bunu bahsettim? Bu Covid hastalık dolayısıyla bazı dünyadaki bazı dengeler değişiyor. Mesela Silikon Vadisi artık eski Silikon Vadisi olmayacak. Zaten biz bunu öngördüğümüz için Austin'e taşınmak istedik. İşte herkesten gelmeden önce oraya taşındım. Çünkü çok gerçek anlamda bütün business'ların o tarafa geçmesi var. Neden yapınca? Kaliforniya son zamanlarda çok farklı zorlayıcı şeyler yapıldı. Mesela Kaliforniya'da işte restoranlar müşteri alamıyor. İlk önce dışarıda oturabiliyordu. Sonra onu kaldırdılar. Ondan sonra yok müşteri alamıyorsun. Bazı saatlerde işte ek vergiler olsun, şu olsun, bu olsun, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın. Tabii insanlar, Elon Musk zaten Kaliforniya resti çekti. Adam her şeyini toplayıp Texas'a taşındı o da. Böyle yapınca hani business'ların gerçekten operate fonksiyon olarak işlevli bir yer yapamıyorsunuz. Bazen Türkçe İngilizce karışıyor, kusura bakmayın. Yerler yapamıyorsunuz. O yönlerde şirketler daha az vergi verip daha özgürce yapabilecekleri yerler alıyorlar. Ve mesela Texas'ta şu an biz birinci numara oradan. Çünkü Texas'ta eyalet vergisi yok. En önemlisi bu. Bir de gerçekten business'lar için bayağı şeyler yapıyor işte. Benefitler veriyorlar. Diyorlar ki işte buraya gel, ürünü şey yap. İşte vergi sana şey vergisi almayacağız. Şöyle yapmayacağız. Böyle olunca bütün şirketlerin çoğu gerçekten orada yapıyor. Mesela Apple da oraya büyük bir tane şey kuruyor. Ondan sonra Facebook olsun. Ondan sonra Google olsun. Sonra işte Oracle oraya taşındı. Aslında taşındı. Biz HQ'den kaçırdık. HQ bize geldi yine. Headquarter bize geldi. Öyle. Yani günler nasıl geçiyor? Günler o şeye gelince, dediğim gibi bu son zamanlarda hep toplantılar işte. Zoom üzerinde olsun, şey üzerinde olsun. Ama Texas açıldığı için bizim işte ofise gitmemiz de bazen gerekiyor. Diyorlar işte şöyle şöyle şey yapacak. Zaten şeyler açılım değişik oluyor. Mesela satış takımlarını şu anda Amerika içinde seyahat edebiliyor bizde. Müşterilere gidebiliyoruz. Öyle şeyler var. Takımına göre değişiyor. Ama mesela profesyonel serviste çalışanlar, mesela professional service'te çalışanlar ne demek? İşte müşteriye ürünün kurumunu yapanlar. Bunların hepsini şeye çektiler. Flex denen bir tane terminoloji var. Ofise bağlısın ama ofise gitmek zorunda değilsin. Hepsini ona çektiler. O professional service'ler onda çalışıyor. Biz hala ofisteyiz. Günler nasıl geçiyor? Günler hep toplantılarla geçiyor. Toplantıda bizim grubun özelliği, biz tam aradayız. Böyle ilginç bir şeyimiz var. Profesyonel servis değiliz, product değiliz, marketing değiliz. Daha çok işte bu go to market stratejilerinden, işte go to market, işte ürünü nasıl sunuruz, hangi şeyi yaparız. Biz o şeyde çalıştığımız için genellikle farklı grup çalışma ağırlıklı oluyor. Mesela customer service de olsun, onlarla çok iyi diyalogumuz olması lazım. Çünkü müşterilerin ne istediğini, ne de sorun yaşadığını görüp ona göre sistemi düzeltiyoruz. İşte product'la bayağı çalışıyoruz. Gelecekteki onların roadmap'lerini etkiliyoruz. Şu ürün yapılırsa şu kadar lisansımız artabilir. Şu kadar daha yeni müşteri kazanabiliriz. Şu işte business'a geçmeniz lazım. Mesela işte private equity business'ına geçsek şu kadar bir potansiyel şeyi var. Mesela çoğu şirket orada dediğim gibi Apple'da olsun, Google'da olsun hep bu sales revenue'lerle, sales target'lerle oluyor. Zaten şirketin sağlıklı olabilmesi için her zaman satışta bir şekilde getirmen lazım. İşte SaaS modelinde de zaten senin ne kadar lisans şeyini yapacağını predict edebiliyorsun. Mesela bizim işte Oracle kendi ürünlerini yapınca işte her 3 ayda bir konuşuyorlar mesela. İşte bu public şirket olduğu için yapmak zorundalar. Orada zaten söylüyor işte NetSuite %23 buldu. Oracle Fusion %24 büyüdü. Böyle böyle. Zaten hep devamlı işte müşterileri artırarak, müşteri memnuniyetini artırarak daha çok böyle ürünlere, daha çok insanlara ulaşmaya çalışıyoruz.
Anladım. Süper. Gerçekten hani sizin o zaman anladığım kadarıyla sizin birim biraz daha böyle interdisipliner çalışıyor. Birden çok birimle işbirliği içinde ve hani her yeni pazara açılırken de ona özel zaten uygulamalar hem ürün tarafında hem destek tarafında özel şeyler
tabii gerekiyor. Tabii özel gerekiyor. Bir de bayağı zorlandığımız yerler de oluyor. Mesela ürün mesela hazır değil. Diyorlar ki işte siz İtalya'da satmak zorundasınız. Diyoruz ki ürün yok yani. Ürün hazır değil. Diyorlar ki işte başka bir yöntem bulun. Bir şeyler yapın. Yöntem yok diyoruz. Ondan sonra böyle şeyler var. Bayağı çünkü gerçekten çok üst seviyedeki insanlarla konuştuğunuz zaman onlara durumun anlatmanız gerekiyor. Onlar da bazen onlar fazla detay falan istemiyor. Gerçekten böyle çok kısa e-mailler falan öyle şeyler olsun. Öyle istiyorlar. Bazen onlarda şeyler oluyor. Çünkü farklı sistemlerden gelince, farklı şeylerden gelince bir de mesela biz şey de yapıyoruz. Hani o ülkede operasyon yapabiliriz ama abi acaba operasyon yapmamız ona değiyor mu? Müşterinin memnuniyeti acaba ne kadar olacak? Hani yine sistemi customize edebiliriz. Hani script yazabiliriz üstüne, şöyle yapabiliriz. Ama bu ne kadar onları götürecek? Biz bunların şeylerini de yapıyoruz mesela. O yüzden daha çok ben kendime özellikle NetSuite kullanıcısı olarak hani nasıl daha verimli olarak kullanabilirim? Öyle bir şeyler yaparım. O şekilde, hep o şekilde soruları soruyoruz. Zaten bu da şeyde bakarsanız işte son zamanlarda olsun bütün işte SaaS bazı şirketlerde müşteri memnuniyeti işte customer centric diyorlar daha çok. Customer centric ağırlıklı. O yöne doğru gitmeye geçiyor. İşte UI'ların değişimi, kolaylıkların değişimi işte hep onlar olsun. Mesela işte programlara bakarsanız zaten çok kullanılan programlarda UI'lar gerçekten çok basit, çok hızlı kullanımlı. Biz de işte onlardaki şeyleri, o aynı fikirleri NetSuite'e adapte etmeye çalışıyoruz. Yani zaten hiçbir şey hani şeyde bir terim vardı, rocket science değil yani. Çok hani böyle uzay mühendisi, uzay bilimi değil. Gerçekten insanı anlamak, ürünü anlamakla yeter. Yani ürünü insana odaklamak çok iyi. Bir de zaten işte son zamanlarda bu şeyler var. O da yeni başladı. Onları da biz yaptık. Daha çok işte value based selling. Mesela burada işte SAP'di falan anlattım. Biz gidiyoruz insanlara diyoruz ki işte buna bu kadar yılda mesela 1 milyon dolar harcıyorsun. İşte senin 100 tane çalışanın var. 100 tane çalışanın şu prosesi yapmak için 40 saat harcıyor. Biz bunu 2 saate düşürürüz. Sen hesapla. Yani biz daha çok böyle value based selling yapıyoruz. Şey yapıyoruz işte. Gerçekten hani insanın fark ettiriyoruz ki daha iyi bir şekilde yapabilirsin. Bunu daha ileriye götürebilirsin. Bunu daha çok yapabilirsin. Onlar bazen insanlar bu içinde olduğunda anlayamıyorlar. Çünkü hep içindesin. Farklı bir gözle bakmak çok zor geliyor. İşte onlar da işte dediğin gibi taktiklerle işte value'lerle zaten görürsen bütün ses ürünlerinin satışlarında ya da bütün işte ses ürünlerinin web sitelerinde hep böyle bir benchmark şeyleri vardır. İşte şu kadar hızlı kapayabilirsin. Şu kadar şey yapabilirsin. Gerçekten bütün ürünler ona gidiyor. Zaten şeyin de çok işte competition da çok çok farklı şirketler var. O yüzden gerçekten hep bir adım önde olmak zorundasın. Hep koşmak zorunda kalıyorsun.
Aynen. SaaS'ta zaten şeyde hani switching cost da hani değiştirme tabii maliyeti de daha az olduğu için özellikle küçük bir şirketse daha hızlı bir şekilde başka bir ürüne de geçebiliyor. O yüzden sürekli zaten güncel tutmak gerekiyor kendini.
Biz mesela QuickBooks işte şeyler yaptı. Mesela datalarını kapamaya falan çalıştı. Hani daha zor olsun geçmesi diye. Biz onun üzerine şey bulduk. Hmm. İşte single click'le onların bütün datalarını alabilecek bir şeyler yaptık. Böyle değişik değişik şeyler yapıyoruz yani. Dediğim gibi hani.
Yani evet. O durumda hani aslında tam tersini yapmak belki de daha avantajlı günümüzde şu an. Kolaylıkla hani de tek bir single click işte tek bir tıklamayla tüm datayı export edebilmek belki de önemli. Çünkü
tabii.
O zaman daha iyi bir güven sağlıyorsun yani. Hani
gerçekten müşteri diyecek mi
diye düşünmezsin yani.
Müşteri memnuniyeti çok önemli. Şeyle garanti benim sorun yok.
Aynen. Süper. Şeyden konuştuk. Hani siz Austin'e şirket olarak gittiniz sanırım değil mi? Yani NetSuite olarak mı gitmiştiniz 2019'da?
Zaten yok gitmedik. Ben dediğim gibi işte şey baktım. San Francisco gerçekten yani zaten sen birkaç insanla da konuştun San Francisco'da işte Silikon Vadisi'nde çalışan. Silikon Vadisi anlatıldığı gibi bir yer değil. Yani bunu kimse şimdi kalkıp işte mükemmel şöyle böyle öyle saçma şeyler söylemesinler. Silikon Vadisi gerçekten bir ne diyeyim böyle bir balon. İçinde balon var. Her şey gibi düşün. Mesela Silikon Vadisi'nde %90'ın elektrik ve bilgisayar mühendisliği olan bir bölüm gibi düşün. Kendi üniversitelerinden ya da bir şey düşünsün. Herkes aynı mentalitede. Herkes aynı şeyde. Yani sıkıcı bir yer. Gerçekten sıkıcı bir yer. Sosyal imkanlar olarak da zaten o kadar fazla yapılacak bir şey yok. Mesela şey yok mesela şöyle denizin kenarına gideyim. Şöyle güzel bir kafede oturayım. Şöyle bir çay içeyim, kahve içeyim. Yerler çok az. Bir de çok kalabalık. Şeyler zaten herkes böyle dediğin gibi herkes o şirketinin zaten insanlar şey demiyor. İnsanlar işte nasılsın, iyi misin demiyor. Senin ismin ne falan demiyor. Adamların direkt sorusu sen nerede çalışıyorsun? En şey sevmediğim şeyler zaten. Ne üzerine çalışıyorsun? En sevmediğim şey. Şu benim app'im var, şu bir şeyim var. Gerçekten Silikon Vadisi'nde insanlar insan olduğunu unutuyor. Öyle bir şey var ki yani öyle bir balon içinde yaşıyorlar ki insan olduğunu unutuyorlar. Çünkü dediğim gibi her şey yani belirli bir gelir seviyesi üstündesiniz. Şey görmüyorsunuz. Hani böyle zor durumda olan ya da farklı şekilde olan insanlar görmüyorsunuz. Gerçekten gerçeklikten kopuyorsunuz. Ama güzel yerleri de var mı? Var tabii ki. Yani dünyadaki doğal anlamdaki en güzel yerlerden biri mesela Highway 1 olsun işte Kaliforniya o hiking yerler olsun. Gerçekten çok güzel yerler. Çok güzel restoranlar da var. Çok şey de var. Ama hepsinin bir tane işte bu ekonomide zaten şey diyorlar ya opportunity cost. Hani her şeyin bir şeyi vardır. Cost'u vardır. Öyle. Ama işte zaten ben Silikon Vadisi'nden ve Kaliforniya'dan bir de şey gibi düşün. Mesela orada ev almaya çalışsanız işte çocuğunuz olsa evli olsanız ev almaya çalışsanız milyon dolardan başlayan evler. Yani o da zaten milyonlardan başlayan evler. Apartman dairesi mesela. Şey yok. Baktım. Dediğim gibi doğru zamanda ve doğru yerde olmak çok önemli her şey için. Mesela 25 yıl, 30 yıl önce orada olanlar gerçekten o evleri mesela 100 bin dolar ya da 200 bin dolar almışlardı. Şu an 5 milyon, 10 milyon dolar. Dediğim gibi rakamlar. Baktım. Gerçekten de şimdi şey diyecekler işte Kaliforniya'da ev alamadı o yüzden Kaliforniya'yı kötülüyor filan. Öyle değil. Gerçekten dedim ki daha yaşam kalitesi daha şey nasıl olabilir? Yani daha nasıl artırabilirim? Yani gerçekten ne yapabilirim? Hani fazla gerçekten ben bir de şeyden aynı tip insan görmekten sıkılmıştım. Çünkü başka dönem bir muhabbet yok. Yani işte şu application olsun, data science, işte the machine learning, şey o bu şu. Yani başka bir şey yok. Dediğim gibi Bitcoin falan böyle değişik şeyler. Dedim ne yapabiliriz? İşte aslında zaten ben gidip geliyordum bayağı. Bizim orada hani Oracle'ın büyük bir ofisi vardı. Dedim ki aslında taşınayım. Hani zaten belirli bir potansiyeli var. Gerçekten insanlar da Texas'ta güzel bir yer. İnsanlar da rahat. Austin değişik bir yer. Texas tamamıyla güzel değil ama Austin gerçekten güzel bir yer. Dedim öyle yapayım. İşte 2019'da taşındım. Ev aldım. Yani mesela Kaliforniya'da yanından geçemeyeceğim bir evi orada satın alabilme şeyim var. Dediğim gibi her şey değişti yani. Gerçekten şeyler değişti. Dediğim gibi değişik insanlarla tanışma şeyiniz oluyor. Değişik işte gerçekten hani bizim bu Türkiye'de olan ya da başka şeylerde olan gerçekten bir mozaik şeklinde olması lazım. Hani hep aynı insan tipi tarz değil de Yani gerçekten değişik olan, hani fakir de olur, zengin de olur, orta seviyede olur. Yani hepsinin bir arada yaşadığı bir yerler lazım. Texas o yönden bana güzel geldi. Dediğim gibi bir de zaten şeyde Kaliforniya'da bayağı bir zaman geçirdim. 2011'den 2019'una kadar 8 sene. Bayağı ilginç orada şeyler geçirdik. O yüzden dedim ki artık zamanı geldi. Kaliforniya dedim, seni şey yaptık, yaşadık, seni gördük. Ondan söyledim ki başka artık yerlere. Ya zaten bir de şey çok önemli. Kaliforniya'da artık çok konforlu olmaya gelmişti. Artık hani şey diyorum ya, ya hiç benim şey yapmasın. Hani şeyler vardı, gerçekten doğru. Tam konfor olduğun zaman aslında kendine bir şeyler değiştirme yapman lazım ki o şeye yakalanma. Bize bu da tembelliği de itiyor zaten bizi. Ya hiçbir nedeni yoktu aslında. Orada kalabilirdim. Aynı şekilde zaten ofis bir kilometreydi. Trafik derdi yoktu. Ama dedim gerçekten hani ben başka şeyler de yapmak istiyorum. Hani yaptıklarım tek bu değil. Biraz da değişik yerleri görelim. Değişik şeyleri görelim. Bu balondan çıkalım. Dünyaya farklı bir gözle bakalım diye. Öyle çıktık bir yola. Ondan sonra Oracle dedi ki işte biz de buraya taşınıyoruz. Biz de Austin'e taşınıyoruz dediler.
Bu şey Covid zamanı mı oldu? Austin'e taşınma kararı
birkaç yoksa... ay önce oldu. 3 ay önce oldu. Bu Kaliforniya işte yeni vergiler koymaya falan çalışıyor. Tabii. Yeni vergiler koymaya çalışınca öyle oldu. Zaten şu anda Austin'de ev almanın imkanı çok çok zor. Mesela bizim bir tane yakın arkadaşımız şu an ev bakıyor. Ev almaya çalışıyor. Amerika'da ev alma şeyleri de biraz ilginç. Mesela böyle işte şeyle çalışman gerekiyor. Burada Türkiye'de ev alanlar bilir, işte emlakçıya hem siz veriyorsunuz hem de evi satış yapan komisyon veriyor. Amerika'da öyle bir şey yok. Siz evi alırken hiç cebinizden para çıkmıyor. Tabii evin parası dışında. Böyle ama şu an evlere bakıyorlar. Evlerde serbest piyasaya endekslendi. Mesela sevdiğiniz evi bakıyorsunuz. Siz daha teklif vermeden ev satılıyor. Mesela hani dedik siz teklif verdiniz. Sizin verdiğiniz teklife 30 tane daha teklif veriyorlar. Mesela şey diyelim işte ev 500 bin dolarlık bir ev. 650 bin dolara, 700 bin dolara satılıyor şu an. Mesela satış fiyatını 700 bin dolara koyuyorlar. Ev 970 bin dolara satılıyor. Yani çok ilginç şeyler oluyor şu anda Austin'de, Texas'ta. Ama neden? Hep dediğim gibi işte ekonominin temeli zaten demand and supply. Yani işte arz ve talep. Onlar dengeyi şey yapıyor, dengeyi koruyor. Ama çok taşınan farklı farklı. Ama sırf Texas değil mesela. Kaliforniya'yı terk eden insanların sayısı çok fazla. Çünkü şeyde de var. Mesela trafik dert, şey dert, o dert, bu dert. İstanbul'da da öyle. Yani İstanbul'da bazı insanlar görüyorsunuz artık yeter diyor kardeşim. Yani artık araba sürmek istemiyorum diyor. Adam gidiyor kendi köyden bir tane işte şey alıyor. Çiftlik evi alıyor. Ben anlayabiliyorum o şeyi. O mentaliteyi anlayabiliyorum. Şeyden, Kaliforniya'dan Arizona'ya gidenler var. Miami'ye gidenler var. Austin'e gidenler var. Bu Miami tabii.
Çok enteresan.
Miami'de belki bir sonraki durağımız Miami olur. Belli olmaz.
Miami yani benim bildiğim böyle genelde işte Florida şey emeklilik mekanı hani böyle sıcak falan. Hani böyle business iş var. Amaçlı.
Çok var orada da teknoloji şirketleri bayağı yükselmeye başladı. Ya işte şu anda Amerika'da şeyler bile. Chicago falan da vardı. Chicago'da bayağı soğuk. Ama göç alan şehirler Arizona, Austin ve de Texas, Austin ve Texas civarı ve de şey Miami. Miami'de gerçekten son zamanlarda bayağı bir göç aldı. Ev fiyatları zaten ona göre artıyor o taraflarda.
Çok enteresan ya gerçekten. Austin mesela hani startuplar zaten hani bir süredir böyle herhalde bir 5 yıldır 10 yıldır bir süredir artıyordu. Sonra büyük firmalar da hızla gelmeye başladı. Özellikle Covid'le birlikte anladığım kadarıyla. Zaten insanlar da mesela şey durumu da çok oluyor sanırım. Mesela Google'da demeyeyim de atıyorum X firmasında çalışıyor. X firması diyor ki tamam biz artık remote'uz. Uzaktan çalışıyoruz. Hani o San Francisco'dan kalkıp gidiyor işte dediğin gibi o eyalet vergisinin daha
altında. Tabii ucuz yerlere girmek istiyorsun. Mesela dediğin gibi San Francisco'da şu an mesela San Francisco var. Bir de San Francisco'nun suburbları var. Aşağıdaki yapan şehirler var. İşte mesela Belmont olsun, San Mateo olsun. Bunlar San Francisco'ya yakın. Redwood City, San Jose. Aşağı doğru gittikçe şeylerin fiyatları düşüyor. Ben hatırlıyorum mesela bizim işte ofis şeydeydi, Redwood Shores'teydi. 2 saatlik yoldan gelen insanlar vardı. Çünkü aileleriydi. Oradan yaşayamıyorlar. Apartman yok. Apartmanda oturmak istemiyorlar. Çok çocukları var. 2 saat uzaklıktan her gün işte 2 saat, 3 saat yol yapıp gelen insanlar vardı. Orada zaten işte bu public transportation dediğim gibi sistemleri fazla gelişmediği için birkaç tane şey var. Öyle. Bazen gelişmiş diyor işte her yerde Wi-Fi falan var diyorlar. Hikaye ya. Böyle şeyler yok. Hani gerçekten ya çok komik şeyler oluyor. Gerçekten ama zaten belki de bilerek geliştirmiyorlardı. O da vardı. Mesela New York falan öyle değil. New York tabii. Hani gelişmiş bir şey var. Ama gördüğüm en mükemmel sistem Japonya, Tokyo'da. Yani başka bunun şeyi yok. Yani gerçekten adamlar yapmış. Öyle.
Evet ya, mecbur kalınca tabii. Herhalde biraz orası tabii. Ada olunca küçük tabii alana tabii. Hep dikey büyüme. Zaten yapmasalar insanlar birbirine ezerdi yani orada.
Zaten işte bu başka mesela üretimde mesela şeyler de var. Mesela just-in-time manufacturing falan, bu işte üretim planlamada olanlar bilirler. Just-in-time manufacturing işte gerçek zamanlı üretim. Neden? Çünkü adamların stok koyacak yeri yok. O yüzden öyle şeyler çok yapmak zorunda. Gerçekten yani bazı şeyler için bir şey gerekiyor. Necessity gerekiyor. Yapmak zorunda kalmak için bazı şeyleri görmeniz gerekiyor. Ya biz işte Türkiye'de büyürken şeyler yani neler yaratıyorduk? Çünkü olmadan şeyler vardı. Yani hep böyle bir şey yapmak zorunda. Pragmatik olmak zorundasın. Mesela bizim büyüme şeyimiz o. Bizim yaşama tarzımız o. Pragmatik olmak zorundasın. Eğer pragmatik olmak zorunda olmazsan zaten bizi farklı kılan başka bir de bu oluyor.
Aynen. Çok teşekkürler Hasan. Bayağı güzel içgörüler paylaştın. Sıfırdan globaleyi biz büyütürken eğitim kısmına da akademi tarafına da girmek istiyoruz zaten. Senin değerli hani bilgilerini de her zaman dinlemek isteriz. Belki hani fırsat olursa zamanı denk getirebilirsek böyle bir webinar ya da kısa bir eğitim bir şey yapmayı yaparız, çok isteriz. Çok özellikle go to market'tan bahsettim mesela. Yani Türkiye'de işte globale açılmaya çalışan startupların en çok zorlandığı şeylerden birisi aslında go to market, yani pazara açılma kısmında büyük sıkıntı var. Hele ki mesela Ankara'dayım ben. Ankara'daki startuplarda bu daha büyük bir sıkıntı. Hani güzel mühendislik var. Güzel mühendisler yetişiyor, yetenekli. Ama yani bir ürün yapıyor böyle, aman Allah'ım, bir sürü özellik var içinde. Ama yani bir müşteriye bile gidip sormamış oluyor falan. Hani böyle geliştiriyor falan gibi. Çünkü hani o kafa yapısına geçmek
gerekiyor. Bunları gerçekten yardım etmek isterim. Bunlar da zaten çok önemli. Mesela en iyi ürün değil, en iyi pazarlaması yapılan ve gerçekten müşterinin kullanmayı en iyi ürün onlar satılan şeyler o zaten. Yani mesela siz belki dünyanın en iyi şeyini yaparsınız ama o başka insanlar tarafından kullanılacağı anlamına gelmiyor.
Aynen öyle. Aynen. O işte biz de mesela onun gibi şeylere özellikle çok önem veriyoruz. Bu alanda deneyimi olan insanları da hep bir şekilde hani deneyimlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Hani böyle bir şey olursa ben de çok sevinirim, güzel olur. Haberleşiriz zaten o konuda da. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben tüm konuklarıma sorduğum sorulara şimdi geçmek istiyorum. İlki, kariyerinde en çok zorlandığın ve en keyif aldığın yerler neler oldu?
Şimdi ilk önce kolay soruya başlayayım. En keyif aldım dediğim gibi işte bu NetSuite'in go to market projesi oldu. Gerçekten orada bayağı bir şeyler öğrendim. Hem kendimi bayağı zorladım. Bu zorlamanın sonucu da bayağı şeyler geldi. Yani gerçekten hayatımda 2018 yılından sonra gerçekten çok iyi, çok güzel gelişmeler oldu. İşte böyle üstümdeki yükü attım diyelim. Gerçekten başka şeylere bakabilme fırsatım oldu. O yüzden 2018 yılı gerçekten böyle bir dönüm yılı benim için. Gerçekten güzel şeyler oldu. İşte bu o dediğim gibi işte müşterilerle konuşup işte müşterilerin sizin yaptığınız şeyleri görmesi, işte şunu neden yaptığınızı gelmesi, ondan sonra sizin product'a etkileyebilmeniz, onların roadmap'ine influence yapabilmeniz, bazı feature'ları yapabilmeniz çok güzel şeyler. Gerçekten en keyifli kariyerde en keyifli o oldu. Zorlandığım yerler ya zaten her şey zor. Hani şey değil yani gerçekten böyle insanlar bazen işte anlatıyor işte sıfırdan başladım, çok zengin oldum, işte şöyle yaptım, böyle yaptım. Ya belki 100 kişiden birinin öyle bir şansı vardır ama o bir kişi siz olmayabilirsiniz. Yani çok zor. O yüzden hayatta kaybetmeyi de göze almak lazım. Yani işte her seçim bir yol, her seçim bir neden. Fazla şey olmaması lazım. Dediğim gibi gerçekten hep devamlı şey yapmak gerekiyor. Yılmamak, pes etmemek gerekiyor. Devamlı yürümek gerekiyor. Devamlı çalışmak gerekiyor. Zor olsa bile, şey olsa bile bazen şey yapamıyorum. İşte zorlandığım şeyler gerçekten iş anlamında işte. Zorlandığım, nasıl diyeyim, bazen şeyler de oluyor. Mesela hani siz yabancısınız diye, siz şeysiniz diye size böyle fazla bilgi vermek istemeyen ya da size bazı şeyleri çıkartmayan şeyler de oluyor. Yani onları da yaşadık. Ama bunlar bizi yıldırmadı mesela. Bunlar bizi daha da çok kamçıladı. Benim öyle bir özelliğim var gerçekten. Belki işte hani bu büyüme şartları da olabilir, işte Türkiye'de, İstanbul'daki yaşama şeyleri de bir. Gerçekten zorluklar biraz daha bizi kamçılıyor. Mesela ona da çok ilginç bir şey anlatayım size. O da çok ilginç. Mesela ben işte SAT sınavını alırken İstanbul Robert Koleji'de oluyormuş bu sınav. Ben zaten hayatımda Robert Koleji ne gördüm ne biliyorum. Gitmemişim de. Ondan sonra tabii biz hani normal İETT otobüsüyle gittik oraya. Normal şey yoktu. Hatırlıyorum yani bazen kamçılanmalar böyle. Herkes işte çok lüks arabalarla yukarıya doğru geçiyordu. Böyle şeyde dönemeçli bir yer. Ben en altındaydım. Yukarıya doğru herkes gidiyordu. Baktım kendime, dedim ki Allah Allah dedim. Acaba neden herkes buraya gidiyor? Yani işte onlar zaten sınava gelmişler. Tek yürüyen bendim orada. Ama gerçekten bu böyle bir şey yaptı beni. Nasıl diyeyim? Hani böyle bazı şeylerin hayatta gerçekten önceden farkına varmanız lazım. Ve bazı şeylerin size motive etmesi lazım. Ben orada şey diyebilirdim. Ya benim kaderim bu diyebilirdim. Bırakabilirdim. Hiç şey yapmayabilirdim ama gerçekten zor. Ama dediğim gibi hani kariyerinde seni zorlayan şeyler bir değil, yüzlerce var. Herkes için de böyle. Yani Türkiye'de, İstanbul'da doğmak, büyümek olmak ya da Türkiye'nin başka yerinde doğmak, büyümek olmak zaten bazı şeylerden zorluyor sizi. Yani bazı şeyleriniz var. İşte bu şeylerden zorluyor. Aynı mesela birinin bilgisayarı olur, birinin bilgisayarı olmaz. O şeyler var, zorlamalar var. Dediğim gibi bizim şanslı olmamızın, şans değil de yani gerçekten doğru yerde ve zamanda olup önümüze çıkan fırsatları doğru bir şekilde kullanmamız. Ama zorlama konusunda gerçekten bazen çok şeyler zor oluyordu. Zor da oldu. Zaten onun hala bazen şeyini yapıyorum. Acaba diyorum hani şu şöyle olmasaydı ya da ben şu kararı şu şekilde verseydim hayatımda neler değişebilirdi? Yani bazen insanlar hayatında yanlışlar da yapıyor. Ama işte bu yanlışları unutup gerçekten doğruya ve adaletli şekilde ulaşmak çok önemlisi. Dediğim gibi işte kimse kimseyi yani hor görmesin. Şu şöyle, bu böyle, şu şey değil. Gerçekten herkes çalış. Adalet çok önemli yani. Bizim herkese adalet gerekiyor ama gerçek anlamda adalet gerekiyor. O yüzden herkes işini doğru bir şekilde yaparsa, herkes gerçekten işine sarılırsa, yani kimse kimseyi kısa yoldan zengin olma değil de şey yapmaya çalışırsa gerçekten hem insanlık için hem de ülkemiz için güzel bir yöne doğru gideceğiz diyoruz. Yani gençlere de buradan söyleyeceğim. Gerçekten çalışsınlar. Bizim gibi çok insan var işte, onlara yardım etmek isteyen, ulaşsınlar, seslerini duyursunlar. Denesinler. Yani kaybedecek bir şeyler yok. Zaten ileriki yaşlarda da çok zor olur mesela bu şeyler. Bazı bir yaş aralığı mesela işte hani şey diyelim 20'den 35'e kadar, 20'den 30'a kadar yaptın. Ondan sonrası biraz daha zorluklar açısından geliyor. Çünkü hayattaki şeylerin değişiyor. Hayattaki verilerin değişiyor, inputların değişiyor. Ona göre sorumlulukların artıyor, şeylerin artıyor. O yüzden zor ama zor ve güzel bir şey.
Çok teşekkürler. Çok güzel aslında tavsiyeler de oldu. Sen bundan bahsederken yaşadığın zorluklardan. Yani gerçekten o SAT'ye girmeye bir işte o yönlendirmiş birileri bahsediyorsun ya, aile dostları. Ya o gerçekten büyük bir aslında sıçrama olmuş belki de. Hani çünkü diğer türlü belki bir şekilde İstanbul'da kalacaktın ve yani üniversiteyi bitirdiğinde krizle karşı karşıya kalacaktın. Hani bunu yaşayan birçok insan da oldu.
Yine karşı karşıya
kalmışsın gerçekten. İşini bırakmamış aslında ama bir şekilde hani o Amerika'da okumanın avantajı işe yaramış. Ama tabii dediğin gibi mesela ben Yunus abiden de biliyorum. Onlar da hani Arizona'da okurken bayağı tabii zorluk çektiler yani. Hani çekmişler öncesinde de. İşte lisans,
ya zaten master, doktora falan. Hani senin Yunus'la özel bir bölüm yapman lazım. O adam Silikon Vadisi'ndeki bütün şirketlerde çalıştı. Böyle bütün şirketleri sana anlatması lazım. Hani şey değil. Bütün gerçekten bütün şirketler çalışıyor. Hem hardware hem software olarak. Onunla özel bir bölüm yapma lazım. Şirket kültürleri hakkında.
Aynen. Aslında Yunus abiyle de daha bölüm çekmek istiyoruz. Daha bir tane çektik. Benzer şekilde İnşallah. Belki seninle de çekebiliriz farklı bölümler.
Gerçekten dediğimiz işte hayatta şey hiçbir şey kolay değil. O yüzden gerçekten insanlar çalışsınlar. Ama gerçekten bir şekilde de çalıştığının karşılığını buluyor. Yurt dışında mesela bu var. Gerçekten çalıştığınızın karşılığını buluyorsunuz. Ama hani o yolda ne fedakarlıklar verdiğinizi kendiniz biliyorsunuz. Ondan başkası da birisi bilmiyor.
Aynen öyle. Aynen öyle. Çok doğru bir tespit oldu bence de. Şimdi diğer iki soruma geçeyim. Son iki soruma. İlki, bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir, sana ulaşabilirler?
Hiçbir sosyal medyam yok. Çünkü ben benim datalarımın satılmasını istemiyorum. Mesela şimdi herkes işte Instagram olsun, TikTok olsun, Facebook olsun. Her şeyi postuyorlar. Zaten o şirketlerin isteği de bu. Sizi sizden daha iyi tanımak. Sadece LinkedIn var. LinkedIn'den ulaşabilirler. Böyle başka bir sosyal medyam da yok. Zaten isteyerek zaten başka bir sosyal medya değilim. Ve bu şeyleri kullananlara gerçekten tavsiyem dikkatli olsunlar.
Evet, aynen. Yani her zaman bir risk var. Bir de tabii şey, her zaman manipülasyon riski de var. Hani böyle bir belki maddi olarak zarara girmiyorsunuzdur ama düşüncelerinizi yönlendiriyor falan. Her öyle türlü zaten riski açık.
Herkes şey diyor yani, sürekli Instagram'a yaptı. Ne kadar güzel kardeşim diyor yani, gerçek.
Aynen, aynen. Çok teşekkürler. Son sorumda bizi dinleyenlere, izleyenlere vermek istediğin bir mesajın, bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır? Genelde bizi takip edenler, izleyenler bu şeyi, podcast'i yeni girişimciler diyebiliriz ya da girişimciliğe hevesli insanlar, üniversite öğrencileri. Hani dediğin o hedef kitle aslında 20-35 yaş arası kesim daha çok dinliyor, öyle düşünüyoruz.
Ya işte kazanmak ve de kaybetmek de hepsi bir seçim, hepsi bir yol. O yüzden gerçekten çalışsınlar. Dediğim gibi zaten mesajların hepsini konuşmamızda verdik. Farklı bir şey söylemeye gerek yok. Zaten işte senin öbür şeylerine bakarsan ya da öbür insanları dinlersen onların da vereceği mesajlar gerçekten aynı seviyededir benim tahminimce. Çok çalışmak gerekiyor, yılmamak gerekiyor. Doğru yerde ve doğru zamanda olmak çok önemli. Mesela bazen insanlar şey yapıyor, sizi böyle etrafınız, arkadaşlarınız ya da içinde olduğunuz bu şeyler sizi bataklığa doğru çekebiliyor. Onun içinden çıkmak gerekiyor. Hani bazen ne olursa olsun ya işte onu kesip atmak gerekiyor. Böyle şeyler de önemli. İnsanın gerçekten onu görmesi lazım. Eğer size bir şey, birisi ya da bir şey size zarar vermeye başladıysa ondan kurtulmanız gerekiyor. Ödeyeceğiniz bedel ne olursa olsun sizin için ileride daha iyi bir şey. Yani kafa zaten... Kafanın dinlenmesi ya da zaten şey olmak, fokus olmak çok önemli. Gerçekten fokus olmalısınız. Bunları tavsiye ederim.
Çok teşekkürler Hasan. Bayağı bir saattir konuşuyoruz. Gerçekten ben yani konuştukça konuşasım geldi benim de aslında ama çok da uzun tutmak istemedim. Yani yine dediğim gibi inşallah denk getirirsek başka bölümler de olabilir. İleride belki webinar, eğitim gibi şeyler olursa da hani çok isterim ben de. Tekrardan bir araya gelmeyi.
Tamam,
çok teşekkürler tekrardan.
Konuştuğumuza çok sevindim. Görüşürüz yine yakında. Herkese iyi günler.
Görüşmek üzere.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da Ekşi Sözlük üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba@çağrısarıgöz.com adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.